Şah İsmail Hatayi, Gülâ Öz. 8. kaset 1. yüz, sayfa 284. Yavuz Sultan Selim, imparatorluğun en yüksek din makamı olan Şeyhülislam'dan bir fetva alarak işe başlamıştır. Fetva, Şah İsmail'i ve müritlerini İslam toplumunun gözünden düşürmekte, onları son bireyine değin ortadan kaldırmaya ve kadınlarıyla çocuklarını da köle haline getirmeye izin veriyordu. Böylece bu fetva, Şah'a karşı savaşa girmeyi yasallaştırıyordu. Savaşın hazırlıkları ise daha şimdiden başlamıştı. Düşmanı yok edinceye değin onlarla mücadeleyi sürdürmek, sultanın ölümüne kadar politikasının değişmez amacı olacak, başka her girişim bu politikanın arkasından gidecektir. Yavuz Sultan Selim'in 1514 İran seferi ve bu sefer sonunda yaptığı Çaldıran Meydan Muharebesi, 18. yüzyıla değin sultanlarla şahları karşı karşıya getiren ve çoğu kez pek uzun savaşların başlangıcına işaret etmektedir. 1514'te iki milli devleti, yani Osmanlı Türklerini Safevi İranlılarının karşısına çıkaran bir çatışma söz konusu değildi. Daha sonraları ve pek uzun bir süre boyunca iki ülkenin tarihçilerinin revaçta tuttukları bu görüş ciddiyetten uzak gözükmektedir. Keşfi Mehmet Çelebi'nin Yavuz Sultan Selim'in İran seferine ait yazdığı bilgiler arasında İran seferleri sırasında ordunun karşılaştığı güçlüklerden bahsederek, onun sefer sonrasında Şah'ın ordusunun yenilmesiyle birlikte zengin mallarının da ele geçirildiğini nakleder. Bütün bu olup bitenler arasında sosyal hayatta olabildiğine etkili ve canlı bir biçimde devam etmekteydi. Şah İsmail yarı göçebe bir Türk dünyasının onu iktidara getiren kızılbaşların sözcüsüdür. Farsçayı bilse de Türkçe düşünüp yazmaktadır. İran'daki yönetim, daha önceki Türk devletlerinden kalan deneyim sahibi İranlı seçkinlerin ellerinde olsa da askeri gücü Türk aşiretlerine dayanmaktadır. Bu aşiretler onun yaydığı garip bir bağdaştırmanın müritleri, bu bağdaştırmada ise İslam öncesi yerel inançlar Bozkırların eski şamanizminden gelen başka inançlara karışmış ve hepsinin üzerine hafif bir Şii İslam cilası çekilmiş durumda, ancak bu Şiilik de İran'da daha sonra ete kemiğe bürünecek 12 imam Şiiliğinden alabildiğine uzaktır. Sultanın uyruğu olan Anadolu yarı göçebe Türklerinin gözünde tanrılaştırılmış ve onların günlük dilini konuşan Şah İsmail, Azerbaycan'da örnek bir Türk devleti yaratmış bulunmaktaydı. Onlara göre bu devlet imparatorluğa dönüşmüş ve merkeziyetçi Osmanlı Devleti'ne 1,5 yüzyıldan beri doğduğu ortamla bağı kopmuş ve gereksinmelerini anlamaktan uzak bir hanedana, kent seçkinlerinden ya da devşirmelerden gelen yerel temsilcileri yabancılardan farklı olmayan bir yönetim sistemine değişebilecek durumdaydı. Şah İsmail, Anadolu'daki Osmanlı iktidarını sarsmak için bu yığınla yandaştan neler elde edebileceğini daha önceden göstermişti. Yavuz Sultan Selim için izlenecek yola çıktı. Anadolu sorununun çözümü Şah İsmail'in saf dışı edilmesinden geçiyordu. O yok olunca onun tanrısal niteliği üzerine kurulu öğreti kendiliğinden çökecek, müritleri de kendiliğinden dağılacaktı. Osmanlıların bir iç işi olan Anadolu sorunu bir Türk sultanının bir Türk şaha karşı kazanacağı zaferle çözümlenecekti. Sorun beklenmedik dış olaylara da yol açacaktı. Yavuz Sultan Selim'in başında olduğu ordu 1514 yılında İran'a doğru yola çıkmak üzere İstanbul'dan hareket etmişti. Mevcudu ateşli silahlarının niteliği kadar onları kullananların ustalığı bakımından da devrinin en güçlü ordularından birisiydi. 2 yıl önce Mavera Ünnehir'de felaketle sonuçlanan bir seferin acısını derinden derine taşıyan İran Şahı'nın birliklerinde ise sayısı fazla olmasa da korkunç derecede vurucu olan süvari birlikleri vardı. Ancak Şah İsmail ordusunun doğru dürüst tüfek ve topları bulunmamaktaydı. Çarpışma 23 Ağustos 1514'te Van Gölü'nün kuzeydoğusunda Çaldıran'da oldu. Osmanlı ordusu sonuna değin öldürücü saldırılarda bulunan kızılbaşlar üzerinde kesin bir zafer kazanmış bulunuyordu. Şah İsmail'in savaşı kaybetmesiyle ilgili olarak pek çok kaynakta etraflı bilgi bulunmaktadır. Onların saldırıları ise saflarında korkunç kayıplara yol açmıştı. Zaferi kazanan Selim savaş esirlerini anında öldürttü. Ne var ki Şah İsmail kaçabilmişti. Osmanlı ordusu taşıma kolunun ağırlığıyla içine girilmesi güç dağlık bir ülkede arkasına Şah İsmail'in arkasına düştüyse de bunda başarılı olamadı. Olağanüstü kurak bir yazın arkasından birden kış bastırdı. Tebriz kan dökülmeden alındı. Ancak ordu, özellikle de Yeniçeriler daha ileriye gitmek kadar kışı orada geçirmeyi de reddettiler. Yavuz Sultan Selim, Yeniçerilerin bu tavırlarına karşı boyun eğmek zorunda kaldı ve dönüş işareti verdi. Sıcağı, susuzluğu, açlığı, soğuğu ve kızılbaşların korkunç kavgacı ruhunu tanıdıkları bir seferden çok çekmiş insanlar olarak yeniden Azerbaycan'a doğru yollara düşmeyi reddedeceklerdi. Selim yeni bir seferin başlangıcı olur düşüncesiyle Anadolu'da Amasya'da 1514-1515 kışını geçirdi. Şah da ordusunun en büyük bölümünü kaybetmişti. Böylece İran'a ikinci bir sefer ortaya gerçek anlamda askeri sorunlar değil, lojistik ve siyasal sorunlar çıkaracaktı. Bir yandan harekat bölgesinin uzaklığı ve çöle devrilmiş bir ülkede kalabalık bir ordunun donanım güçlüğü vardı. Öte yandan doğuya doğru yürüyüş halinde olan Osmanlı ordusunun yamacında ya da arkasında Şah'ın kışkırttığı yeni bir düşmanın birden ortaya çıkıverdiğini görmek tehlikesi bulunmaktaydı. Selim bütün Doğu Anadolu'yu hızla egemenliği altına sokabilmek için bir harekat planı tasarladı. Böylece 1515'te Orta Anadolu'da Safevi direnişinin son mevzilerine boyun eğdirildi. Arkasından da Veziri Azam Çaldıran seferi sırasında ikinci bir tavır takılmış olan Türkmen Dulkadiroğlu Bey'inin üzerine yürüdü. Bunlar olurken Baba Ali'nin adamları, bu arada ünlü tarihçi İdrisi Bitlisi, Şah'ın kendilerine karşı kötü davranışlarından hoşnutsuz, Doğu Anadolu'daki yerel Kürt beylerini sultanın davasına çekip katıyorlardı. 1516'da bu Kürt beylerinin bir ayaklanışı Mehmet Paşa'nın ordusunun desteğiyle Safevileri Güneydoğu Anadolu'dan kesinlikle kovdu ve o bölge Osmanlıların Diyarbakır Beylerbeyliği oldu. Şurası bir gerçektir ki Osmanlı Türklerinin Anadolu'daki Türkmenlere sıcak mesajlar vermemesi bu kitlelerin Şah İsmail tarafına geçmesinin en önemli sebebiydi. Safevi döneminde Anadolu'ya yansıyan en önemli uygulama Şiilikle beraber Aleviliğin de yayılma göstermesidir. Alevilik belirli bir zamanda ortaya çıkmamıştır. Alevilik uzun bir zaman içerisinde ve değişik etkilerle ortaya çıkmış bir inanış biçimi veya yaşam biçimidir. Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Alevilik diye bir kavram yoktu ve bu ad henüz ortaya çıkmamıştı ya da bilinmiyordu. Ancak toplum içerisinde şamanizm, batınilik, babayilik, kalenderilik, daha sonraları da bektaşi inançları varlığını göstermekteydi. Alevilik ise bu inanışları bir ad altında toplayacaktır. Alevi dediğimiz kesimin Osmanlı Devleti tarihi içerisinde yer alması Şah İsmail dönemiyle başlar. Safevi ailesinden soylu Haydar taraftarlarını zahir bir alamet ayırmak için onlara kızıl külah giydirmiş, işte bu buluş daha sonraları İranlılara Kızılbaş isminin verilmesine sebep olmuştur ki, bu isim o zamandan beri Alevi toplumu tarafından önemsenerek kullanılmakta, ancak ne yazık ki bazı çevrelerde de bir hakaret unsuru olarak kullanılmaktadır. Şah İsmail devlet ve kamusal hayata Şiilik akidesini dahil etmiş bulunuyordu. Bu durum etkilerini hemen göstermiştir. Şah İsmail döneminde Anadolu'daki Alevi toplumu arasında Şii-Safevi propagandası yapılmış ve bu faaliyetlerin sonunda Anadolu'da Safevi taraftarları oluşmuştur. Anadolu'da da bu Safevi taraftarı olanlara da Kızılbaş denilmiştir. Esasında Kızılbaş deyimi Safeviler devleti döneminde bizzat kendilerini ifade etmek için iftiharla kullanıla gelmiştir. Devletlerini Devlet-i Kızılbaş, hükümdarlarını Padişah-ı Kızılbaş ve ülkelerini de Ülke-i Kızılbaş deyimiyle ifade etmiş bulunmaktaydılar. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'daki Türk göçebe unsurunun Kızılbörk giydikleri kesin bir şekilde bilinmektedir. Bu usulün daha sonraki yüzyıllarda da yaygın olduğunda şüphe yoktur. 1826 yılında önce Yeniçeriliğin lağb edilmesi, peşinden de Yeniçerilerin mensup olduğu Bektaşi tekkelerine kapatılması, Bektaşiliğin kanun dışı ilan edilmesiyle Bektaşiliğin yasak dönemi başlamıştır. İşte bu yasak dönemine kadar kullanılan Bektaşi kelimesi yerine aynı şeyi ifade etmek üzere yasaklanmamış olan Alevi deyimi kullanılmıştır. Konunun bir başka boyutu ise daha gerilere kadar gitmektedir. Emeviler fethettikleri ülkelerdeki halklara mevali yani köle muamelesi yapıyor, bu durum Emevi iktidarından memnun olunmamasına neden oluyordu. Şii dâiler Emevilerin iktidarı altındaki Türkler ve İranlılardan hoşnut olmayan kesimlerdendi. Dâiler bu fırsattan yararlanarak İranlılar ve Türkler arasında kolayca taraftar toplamaya başladılar. 8. ve 9. yüzyıldaki yeni Müslüman olmuş veya Müslüman olmaya yüz tutmuş Türkler arasına girebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmışlardır. Şamanilerle şamani olmuşlar, zerdüşlerle müzdekiler ve manilerle birlik olmayı başarmışlardır. Böylece Mavera-ün-Nehir ve Horasan'daki Türkler Şii inanışları ve batıni tesirleriyle karşılaştılar. Bu Türkler Moğol tehlikesi önünden Anadolu'ya kaçmışlar ve ülkelerindeki batıni tesiriyle Anadolu'da Alevi inanışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuşlardır. Türkler göç yolları üzerindeki toplumların inanışlarından etkilenmişlerdir. Türkler Anadolu'ya göçlerini ya Azerbaycan ya da İran, Irak üzerinden yapmışlardır. İran coğrafyasında Şiiler bulunmaktaydı. Sonra Şiiler ile birlikte Aleviler arasında halifeliğin Hazreti Ali'nin hakkı olduğu dışında pek benzerlik bulunmamaktadır. Bazı Türk göçmenleri Kuzey İran ve Azerbaycan'dan geçerken şeriatı uygulamayan bir Şii toplulukla ilişki kurmuş olmalıdır. Abbasi iktidarından memnun olmayan halkın bir kısmı Seyyid ve şeriflerin etrafında toplanarak İran, Horasan ve Kuzey Afrika taraflarına göç etmişlerdir. Muhacirleri Türkler saygıyla karşılayıp korumuşlardır. Arapların başından geçen olaylar göçerli halk arasında fazla sözde anlatılarak destanlaştırıldı. Böylece Hazreti Ali ve soyuyla ilgili olaylar Türk'ün sazı sözüyle Türk'e göre yorumlandı. Biz Türkler zayıfı yenileni hep mazlum görürüz. Biz kavgayı seyrederken dayak atanı değil dayak yiyeni mazlum görürüz. Kavganın haklılık veya haksızlık derecesi bizim için çoğu zaman önemli olmaz. Türkler Hazreti Ali'yi de mazlum görmüşlerdir. Bu Alevi geleneğinde daha etkin olarak yer etmiş olup Alevilik inanışında Hazreti Ali'nin mazlumluğu ile kendilerini özdeş hale getirmişlerdir. Anadolu'nun kasaba ve köylerinde bu çok yaygın bir mazlumiyet halinde kendisini gösterir. Anadolu'da Aleviliğin ortaya çıkmasında bir diğer olay da Horasan menşeli dervişlerin faaliyetleridir. Moğol istilası önünden Anadolu'ya gelen Türkmen unsurlar arasında çeşitli tarikatlara mensup dervişler de vardır. Bunlar Anadolu'ya gelerek inançlarını yaymaya çalıştılar. İşte Hacı Bektaş-ı Veli'den önce Anadolu'da görülen Alevi potansiyel, muhtemelen Horasan erenlerinden bu dervişlerin çabasıyla meydana gelmiş olabilir. Hacı Bektaş-ı Veli de Anadolu'ya gelen Horasan erenlerindendir. Ölümünden sonra Balım Sultan tarafından Bektaşi tarikatı kurulmuştur. Pir olarak ise Hacı Bektaş-ı Veli kabul edilir. Bektaşiliğin uygulamaları ve kültürleri daha ziyade Aleviler arasında kabul görmüştür. Şah İsmail, Türkmenlerin şamanist dönemden beri çok iyi tanıdıkları bir kalıp olan ve saz eşliğinde söylenen nefeslerinde onlara 12 İran Şiiliğinin temel konularını uygun bir muhteve ile aşılamıştır. Türkler Anadolu'ya geldiği zaman şamanizm inançlarını henüz terk etmedikleri gibi şamanizm inançları Türklerin İslamiyeti kabulüyle de tamamen silinmemiştir. Alevi inanışların şekillenmesinde şamanizm inançların şekillendirici aşamalarından birisi olmuştur. Görüldüğü gibi Alevilik bu anlamda Bektaşiliğin devamı mahiyetindedir. Anadolu Alevilerinin kendilerine özgü bir Hazreti Ali sevgisi vardır. Anadolu Alevileri Hazreti Ali sevgilerinin Sünnilere ve Şiilere benzetilmesine, onlarla aynı görülmelerine karşı çıkarlar. Anadolu Alevilerine göre Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halifelik Hazreti Ali'nin hakkı iken onun hakkı gasp edilmiştir. Hazreti Ali ve soyuna haksızlık edilmiş, onlara zulmedilmiştir. Bu bakımdan kendilerini de mazlum görürler. Hazreti Ali de mazlumların simgesi olmuştur. Alevilerde Hazreti Ali'ye sevgi duyulmakla birlikte Hazreti Ali ulaşılmaz bir insan değildir. Şiiler ise Hazreti Ali'yi diğer insanlardan farklı ve üstün görürler. Alevilere göre Cem evine giren Hazreti Ali diğer insanlarla aynıdır. Cem evinde ise bir insanın üstünlüğü söz konusu olmaz. Hazreti Ali insanlara çok yakındır, ulaşılmaz değildir. Pir Sultan Abdal da ben Ali'yim, Ali benim demiştir. Burada her insanın Ali'liğine vurgu yapılmıştır. Safeviler döneminde Şah İsmail yönetiminde ilk üç halifenin kabul edilmemesi ve haklarında olumsuz ifadeler kullanılması Şiiliğin şu inanışından kaynaklanmaktadır. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra halifelik Hazreti Ali'nin hakkı iken Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman onun hakkını yediler. İlk üç halife gasp yapmıştır denildi. İlk üç halifeye yaklaşımları Hazreti Ali'nin hilafetine inanmalarından kaynaklanmaktadır. Hem Hazreti Ali'nin diğer üç sahabeden üstün olduğuna, hilafetin onun hakkı olduğuna inanıp, hem de diğer ilk üç halifenin halifeliğini kabul etmek tutarsızlık olurdu. Burada Hazreti Ali'nin hilafeti fikri beraberinde ilk üç halifenin geçersiz olduğu yorumunu beraberinde getirmiş olmaktaydı. Osmanlı merkezi yönetimini muhtemelen Safeviler döneminde Anadolu'daki Türkmen aşiretlerine sıcak yaklaşmaması, diyalog kurmak yerine toptan olumsuz düşünceler gerektiren davranışlar sergilemesi ve ikna etmek yerine ceza vermeyi tercih etmesinin arkasında yatan en önemli nedenlerden birisi, Sünni inanışındaki Allah kavramının zarar görmesi ve ilk üç halifeye Anadolu Alevilerinin ya da Osmanlıların deyimiyle Kızılbaşların inanmak yerine Hazreti Ali'nin hakkının yenmiş olmasını gerekçe göstererek karşı çıkmalarıydı. Şah İsmail'in batıya doğru uzayan yayılmacı siyasetinin önüne bir set olarak Osmanlı Devlet yöneticileri ile İran ile Osmanlı Devleti toprakları arasında yaşayan Kürtleri tampon bölge vasfında değerlendirmişlerdir. Burada en önemli etken Kürtlerin Sünni bir dinsel yapıda olmalarıdır. Ancak şurası çok açık olarak görülmektedir ki Osmanlı Devleti idarecileri doğudan gelen Şii taraftarlarını ne kadar azaltmaya çalıştılarsa da sayıları çığ gibi artmıştır. Burada en önemli etken merkezi yönetime egemen olan devşirmelere karşı Anadolu Türk halkının doğal bir tepkisi olsa gerektir. Anadolu Türk halkının Şah İsmail'i kendilerine yakın görmelerindeki temel etkenlerden birisi, nasıl dini etkenler ise de ikincisi veya en önemlisi devşirmelere duyulan doğal tepkidir. Osmanlı merkezi yönetiminin dışladığı Türkmen kitlelerine Şah İsmail'in sahip çıkması, bu kitlelerin İran'a karşı daha sıcak bir yaklaşım içerisinde olmalarının temel göstergesidir. Osmanlı yöneticileri Şiiliğin Anadolu'da bu derece etkinlik kazanmasından sonra kendi mevcut iktidarlarının önemli ölçüde darbe alacağından endişe etmiş olmalılardır. Çünkü İran'a karşı sempatinin artmasında bu ülke idarecilerinin Türkmen halkına daha şefkatli yaklaşmaları önemli bir etkendi. Batıdaki teknolojik gelişmelerin birbiri ardınca sıralanması neticesi Osmanlı İmparatorluğu kendisini bu gelişmelere uyduramamış, bütün bunlar yetmezmiş gibi uzak doğudan gelerek İran coğrafyasından geçerek batıya uzanan İpek yolu önemini yeni buluşların ışığında kaybetmiş bulunuyordu. Sömürgecilik batıda hızlı bir ivme kazanmış, Osmanlı Devleti'nde yeterli bir sermaye birikimi olamamıştı. Bu durum kara ticaret yollarını olduğu kadar deniz ticaret yollarının da yön değiştirmesiyle neticelenecektir. Tarih boyunca çok önemli bir konuma sahip olmuş bulunan baharat ve ipek yolları yön değiştirmiş ve önemini kaybetmişti. Bu durumda Osmanlı İmparatorluğu'nun doğudaki emniyetini güven altına almak ve kaynak israfına yol açmamak için Safevilerle bir anlaşma imzalaması gerektiği konusu ortaya çıkmıştır. Bu durumdan İran'da son derece rahatsızdı. Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşma zemini hazırlamak için yoğun çalışma içerisindeydi. Safeviler devletinin de önemli ölçüde ekonomik gelir kaybettiğini görüyoruz. Anadolu'nun bilindiği gibi coğrafi anlamda İran coğrafyası ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. İran'da olan sınır komşuluklarında en büyük problemlerden birisi de konar göçer durumunda gerek İran coğrafyasında ve gerekse de Osmanlı Devleti coğrafyasında seyyar olarak dolaşan aşiretlerdi. Bunların toprağa bağlı olarak kalmaları ve iskan edilmeleri istenmişse de bu işlem o kadar kolay halledilebilecek bir konu değildi. Özellikle İran'dan kaçarak Anadolu'ya gelip yerleşmek isteyen konar göçerler iskan edilmek istenmişse de başlangıçta konar göçerlerin iskan işine sıcak bakmadıkları anlaşılmakta, iskan işini kabul etmedikleri veyahut bu işe pek yaklaşmadıkları görülmektedir. Osmanlı Devleti bu konar göçerleri Rakka ve havalisinde iskan ettirmek istemiş ancak buraya gönderilen konar göçerlerin önemli bir kısmı bu iskan edilmek istendikleri bölgeden kaçarak kurtulmuşlardır. Bunda muhakkak ki bu bölgenin uygun olmayan ikliminin de çok önemli bir etkisi bulunuyordu. İskandan kaçan konar göçerler başka aşiretlerin içerisine yerleşmek suretiyle kendilerini kamufle etmiş bulunuyorlardı. Osmanlı Devleti yöneticilerinde doğudan her an gelmeye hazır potansiyel bir Safevi tehlikesi olduğu düşüncesi yaygındı. Bu amaçla savunma stratejileri hazırlanırken hep bu potansiyel görülen tehlike düşüncesi ön plana çıkmış bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bugünkü anlamda belki savunma planları veya savunma stratejileri oluştuğu düşünülmese bile o günün koşullarına göre hazırlanan savunma planlamalarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin orta ve doğu kesimleri bütünüyle doğu sınırı olarak kabul edildiği gibi Safevilere karşı oluşan ittifaklarda bu devletin önüne doğal sınırlar olarak hep bu bölgeler konulmaktaydı. Bu sınırlar daha güneyde bugünkü Irak devletinin toprakları içerisindeki bölgelere kadar uzanmakta, Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye bölgesini de içerisine almaktaydı. Petrolün bugün bu bölgede çıkmasıyla doğrudan ilgisi belki yoktu ama Safevilere karşı oluşturulan savunma hattı kuzey-güney yönünde bu bölgeyi kapsamaktaydı. Yavuz Sultan Selim'in ölümüyle Şah İsmail Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Suriye, Lübnan, Filistin bölgelerine Şam Beylerbeyi ünvanı ile görev yapan Canberdi Gazali ile ortak hareket etme kararı almış bulunuyordu. Canberdi Gazali sadece Şah İsmail ile ortak hareket etme kararı almamış, bir taraftan da Rodos Şövalyeleri ile birlikte hareket etmiş bulunuyordu. Şah İsmail Gazali'nin başarılı olabileceği ihtimalini göz önüne alarak İran-Osmanlı sınırına kuvvet yığmışsa da Canberdi'nin başarısız isyan teşebbüsünden sonra Şah İsmail Gazali'nin öldürülmesi üzerine Kazvin'e geri çekilmiş bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine Safevi hükümdarı Şah İsmail'in Anadolu'daki nüfuzunu kuvvetlendirmek istediği ancak bunda başarılı olamadığı görülmektedir. Bazı hareketlenmeler ise Canberdi Gazali isyanını bastırdıktan sonra dönen Ferhat Paşa tarafından Orta Anadolu'daki Şii unsurlar bir süre takip edilmiş ancak onun Orta Anadolu'da olduğu dönemde Şii unsurlarda bir hareketlenme görülmemiştir. Esasında Şah İsmail'in en büyük şanssızlığından birisi kendisinden önceki dönemlerde ülkenin egemenliğini elinde tutan Moğol iktidarları, 1,5 yüzyıllık iktidarları döneminde ve bu dönemi takip eden devrelerde Moğolların İran coğrafyası üzerinde görülmemiş ölçüde büyük oranlarda katliamlar yapmalarıydı. Moğol hanedanından olan Hüseyin Baykara 16. yüzyılın ilk yarısına kadar İran coğrafyasında etkili olmuştur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi İran Moğollar tarafından yakılıp yıkılmış bulunmaktaydı. Bu durumun İran'ın sosyoekonomik yapısı üzerinde derin etkiler bıraktığı son derece açıktır. Şah İsmail'den sonra Safevi tahtına geçen Şah Tahmasp 1524-1576 döneminde de İran merkezli ve Şia kökenli mezhep faaliyetleri artmış bulunduğu gibi bu durumun sükunete ermesi için Amasya Anlaşması'nın 29 Mayıs 1555 beklenmesi gerekecektir. 1750'li yıllardan sonra ise yönetime gelen iktidarlar İran'da Safevi hanedanının izlerini silmeye yönelik atılımlar içerisine gireceklerdir. Şah İsmail'in ortaya koyduğu Şiiliğin yerini tutmak üzere daha sonraki dönemlerde Caferilik anlayışının İran'da yerleştirilmesine çalışılacaktır. 16. yüzyılın tabii şartları içerisinde İslam dünyasının liderliği mücadelesi neticesinde Osmanlılar, mücadele esaslarını Şii düşüncesini ortaya koyan bir anlayışla karşı mücadele ekseninde toplamıştır. Türkler İslam dinine geçerken eski Türk dininin birçok unsurlarını bir anda söküp atamadılar. Göçebe ve köylü Türkmenler İslamiyet'i samimi fakat şekli bir yaklaşımla karşıladılar. Göçebe halka İslam'ın sade ve Türk karakterine uygun hikmetlerle anlatılması gerekmekteydi. Bu durum göçebe Türk yaşayışında kadın ve erkeğin iç içe bulunmasının zaruri bir sonucudur. Yesevi ve Bektaşi unsurları Türk toplum yapısını değiştirmeye çalışmak yerine onu İslam'la bağdaşır bir hale getirmeye çalışmıştır. Eski Türk din adamlarına şaman veya kam denildi. İslamiyetle birlikte bu kamların yerine ata veya baba ünvanlı bir takım dervişler almaya başlayacaktır. Korkut ata, çoban ata bunlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. İslamiyeti kabul eden Türkler Sünni Arap kaynağının etkisi altında kalarak Araplaşmadan veya Şii İran etkisinde kalıp acemleşmeden Müslüman olmak, İslam'ı bir Türk olarak anlamak ve Türk'e göre yorumlamak temel düşüncesi etrafında hemfikirdiler. Safevi Devleti'nin Anadolu'yu sosyoekonomik açıdan derin etkiler içerisinde bıraktığı açıkça görülmektedir. Bu anlayışla ortaya çıkan bu insanlar Orta Asya geleneklerine de ayrıca bağlılıklarını korumaktaydılar. Anadolu'lu göçebe Alevi Türkler zaten Anadolu coğrafyasının içerisinden geldiklerinden Anadolu kültürüne yabancı değillerdi. Bu unsurların temel problemi Osmanlı Devleti'nin devşirme geleneğinden dolayı kendilerine sahip çıkılmadığı duygusunu taşımalarıydı. Muhtemelen Safevi Devleti'nin ortaya çıkmasındaki temel fonksiyonları bu kızgınlığın eseri olmalıydı. Şah İsmail'in İran coğrafyasında gururla ortaya koyduğu temel kültürel husus, Türk ve Türklük bilincinin o yüzyılların coğrafyası içerisinde iftiharla kullanılmasıydı. İran'daki yönetim Şiiliği esas almış ve Osmanlı Devleti ise Sünni politikanın savunucusu durumunda bulunmuştur. Osmanlılar ile İran'daki yönetim arasında sürekli olarak bir siyasi, dini, ekonomik ve politik çekişme olduğu gözden kaçmamaktadır. Hatay'dan günümüze Anadolu Alevilerinde farklılaşma. Doktor Ahmet Taşkın, Türkiye. Türkler terk edip diyarların, sattılar yok bahaya davarların. Kemal Paşazade. Özet. Şah İsmail tarafından kurulan Safevi Devleti, devleti kuran grubun sosyal yapısına göre şekillenmiştir. Bu yapı göçebe ve sözlü kültüre göre şekillenmiş sosyal gruplar tarafından teşekkül ettirilmiştir. Anadolu Alevilerinin sosyal yapıları iki boyutta ele alınacaktır. Bu iki boyut ise göçebelik ve sözlü kültürdür. Erdebil tekkesi bağlıları devletleşme sürecinde farklılaşarak yeni bir sosyal yapı oluşturmuşlardır. Göçebe kültürüne dayanan Anadolu Alevilerinin sosyal yapıları yerleşik hayata geçişle beraber değişmeye başlamıştır. Göçebelerin sosyal yapılarını yansıtan kültürel doku da yerleşik hayatla beraber sözlü kültürden yazılı kültüre evrilmiştir. Anahtar kelimeler farklılaşma, sosyal yapı, sözlü kültür, yazılı kültür, konar, göçerlik, yerleşiklik. Giriş. Erdebil tekkesi bağlılarının farklılaşması Hoca Ali Şeyh Cüneyd ile Şiileşerek başlamıştır. Şeyh Cüneyd tekkenin yapısını dini siyasallaştırarak sürdürmüş ve çabalarını bağlılarının ve sempatizanlarının yaygın olarak yaşadığı bölgelerde yeniden yapılanma çalışmalarıyla devam ettirmiştir. Bu çabalar Şah İsmail ile beraber devlete dönüşmüştür. Farklılaşma Şiilik, siyasal Şiilik ve devletleşme süreciyle sonuçlanmıştır. Bu süreç tekkenin varislerinin farklılaşmasından bağlılarının farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır. Fakat bu farklılaşma ilk planda tekkenin ve tekke yakınında bulunan bilahare devletin merkezi yönetimini oluşturan aşiretleri farklılaştırmış ve merkezin dışında kalanlar da aralarında bir farklılaşma meydana gelmiştir. Şah İsmail tarafından kurulan Safevi Devleti, Özbek Hanlığı, Memlükler, Dulkadir Beyliği, Osmanlı Devleti ile sınırlandırılan ve Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerini de içine alan bir bölgeyi kapsamaktadır. Safevi Devleti bu geniş coğrafyada Erdebil Tekkesi bağlıları ve bulundukları devletlerden memnun olmayan toplulukların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Safevi Devleti İran'ın milli devlet olmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bölgede Şiiliğin devlet mezhebi haline dönüşmesini de sağlamıştır. Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti arasında uzun süre devam eden siyasi anlaşmazlık olmuştur. Bunun nedeni Erdebil Tekkesi'nin Sufilik geleneğini terk ederek siyasal bir harekete dönüşmesiyle başlamıştır. Bir süre sonra bu siyasal hareketin devlete dönüşmesi ve faaliyet alanını Osmanlı Devleti coğrafyası üzerinde yürütmüş olması temel faktörler arasındadır. Özellikle Erdebil Tekkesi bağlıları olan göçebe toplulukları üzerinde yürütülen çabalar bu faaliyetin en göze çarpanıdır. Bu topluluklar üzerinde yürütülen programla tekke bağlılığının siyasal bir faaliyetin parçası haline dönüşmesi gerginliğin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Bu bildirinin kaçındığı ve önemli gördüğü noktalardan birisi de Safevi ve Osmanlı Devleti arasındaki mücadelenin dini bir çekişme olarak yansımasıdır. Gerçi her iki devlet tarafından konunun dini boyutunun ön planda tutulduğu ve devlet politikası haline getirildiği bir gerçektir. Fakat dini propagandayı ön planda tutuşun siyasi faaliyetin bir parçası olduğu da bir gerçektir. Hatta daha ileri boyutta dinin siyasallaşması bunu yönlendirmiştir. Bütün bu açıklamalardan sonra şunu söylemek istiyorum. Bildiride konuyu dini bir mesele olarak ele almayacağım. Ben bundan elimden geldiği ölçüde kaçacağım. Hatta bildirinin bu konuyu ima etmesinden de rahatsız olacağımı eklemeliyim. Bu dini çerçeveli bakış açısı konunun gerçek boyutunun görülmesine engel olmaktadır. Üstelik ben bu bildiride konuyu farklı bir yerden ele alarak düşüncelerimin böyle bir propagandanın parçası haline gelmesini de istemiyorum. Bunlardan bağımsız olarak bir de konunun dini boyutu güncelliğini ve geçerliliğini korumaktadır. Tarafların konuyu bu boyutta ele alıp sürdürmeleri de günümüze kadar devam etmiştir. Oysa Safevi Devleti'nin ilk kurulduğu yıllarda Osmanlı Devlet adamları konuyu iktisadi ve siyasi olarak ele almışlardır. Hatta Safevi Devleti bağlılarının Osmanlı Devleti bünyesinde meydana getirdikleri veya karıştıkları isyanlarda da konu ekonomik ve siyasi boyutuyla gündeme gelmiştir. Konunun iktisadi ve siyasi boyutunun bir süre geri plana çekilerek dini boyutu ön plana alınmıştır. Daha sonra da devletlerin dini ideolojik olarak Sünnilik ve Şiilik şeklinde sunarak bu propagandanın aracı haline dönüşmüşlerdir. Dinin devletlerin resmi ideolojisi olarak kendi halkına çevrilmesi de iktisadi ve siyasi endişenin sonucudur. Şiilik ve Sünnilik iktisadi ve siyasi sistemin yerleştirilmesi ve sürdürülmesi için resmi mezhep haline getirilmiştir. Bütün bu önlemler Safevi Devleti'nin Osmanlı Devleti sosyal tabanından yararlanma isteği sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yararlanmanın geri döndürülmesi için gerekli yazışmalar devletler arasında yapılmış olmasına karşın sonuçsuz kalması neticesinde tarafların önlemleri sertleştirmelerine neden olmuştur. Öyle ki ticari ilişkilere varıncaya kadar sınırlamalara kadar gidilmiştir. Benim dikkat çekmek istediğim konu ise geleneksel olarak ele alınan bu birikim üzerinden devam ederek Safevi Devleti'nin sosyal tabanının yapısı olacaktır. Sosyal tabanından kast edilen ise Erdebil Tekkesi'nin geleneksel bağlıları ile Osmanlı periferisinde yaşayan göçebe topluluklardır. Hatta Safevi Devleti'nin dayandığı sosyal tabanı ile süreç içerisinde farklılaştığını söylemektir. Özellikle Safevi Devleti haline dönüşmesinden itibaren yazılı kültürün dayatması ve yerleşik hayata geçişle Safevi Devleti sınırları içerisinde kalan ve devletin teşekkülünde başrol oynayan toplulukların süreç içerisinde varlık nedenleri olan veya muhtelif coğrafyalarda özellikle devletlerin olduğu yerlerde yok sayıldıkları hususlarda statülerinin değişmesine bağlı olarak rolleri de değişmiştir. Bir de bu bildirinin gerekçesi olan devletin sınırları dışında kalan topluluklar arasındaki farklılaşmaya dikkat çekmektedir. Özellikle Anadolu'da Erdebil Tekkesi bağlıları Safevi Devleti ile olan ilişkilerini sürdürmüştür. Fakat bu ilişki bir başka ülke sınırları içerisinde yaşayan bağlıları arasında gerçekleşmektedir. Üstelik bu ilişkiyi Erdebil Tekkesi bağlıları olarak değil de Safevi Devleti taraftarları olarak sürdürmeleridir. Bu ilişkinin iki ülke arasında sürdürülmesi bir yana, grubun kendi üyeleri arasında meydana gelen farklılaşma dikkat çekicidir. Çünkü Safevi Devleti'nin kuruluşunda yer alan toplulukların bakiyeleri Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer almakta ve halen Osmanlı Devleti'nin periferisini oluşturmaktadırlar. Bir başka ifadeyle Safevi Devleti'nin kuruluşunda yer almadan önceki sosyal yapılarını muhafaza etmektedirler. Yani göçebe toplulukları sözlü kültüre dayalı olarak merkezden uzak ve merkeze mesafeli sosyal yapıda devam etmeleridir. Buna karşın Safevi Devleti sınırları içerisinde kalan topluluklar merkezileşmiş ve hatta merkezi otoriteyi oluşturmuşlardır. Bir süre sonra merkezileşmenin getirdiği yapı ile medreseler ve ulema etkisinde devam etmek zorunda kalmışlardır. Yerleşik hayatın ve devletin kurumlarının oluşması ile sözlü kültür kendini yazılı kültüre bırakmıştır. Artık okulları olan bir topluluğa dönüşürken çevrede kalan ve aynı sosyal yapıya sahip olan akraba topluluklar arasında farklılaşma meydana gelmiştir. 23 Ağustos 1514 tarihli Çaldıran yakınlarında gerçekleşen savaş Safevi ve Osmanlı Devleti arasında bir dönüm noktasıdır. Çaldıran Savaşı Safevilerin etkinliklerini yavaşlatmalarına neden olmakla beraber iki ülke halkları arasındaki ortak sosyal yapıya rağmen mesafeler oluşmasını da sağlamıştır. Artık her iki devlet birbirini mezhepleri üzerinden tanımlamakta ve her iki ülke toplulukları arasındaki farklılaşma da bu çerçevede gerçekleşmektedir. Safevi-Osmanlı arasındaki savaş Safevilerin savunmaya çekilmelerine neden olmuş ve Osmanlı Devleti'nin daha geniş bir coğrafyada etkinliğini arttırmasına da imkan sağlamıştır. Esasen bu bildirinin konusu devletleşme sürecinden sonra meydana gelen farklılaşmadır. Yani Şah İsmail'in kurmuş olduğu Safevi Devleti yeni bir sosyal yapıyı zorunlu kılarak şehlikten şahlığa doğru giden yapı zorunlu olarak şahlığın gerekleri üzerinde şekillenmiştir. Şiileşen grup üzerinden bir anlatım yapmayarak grubun şiileşmesi üzerinde durmayacağım. Konu dini bir mesele olarak ele alınmamakta ve grubun değişen sosyal yapısının geleneksel yapısıyla farklılaştığı gibi daha karmaşık görünen ya da dikkate alınmayan bir yönü üzerinde şekillenmektedir. Anadolu Alevileri sosyal yapılarını Şeyh Cüneyt ile başlayıp Şah İsmail ile zirveye ulaşan Safevilere katılarak sürdürmüşlerdir. Anadolu'da yerleşik oldukları dönemde sosyal yapılarında meydana gelen değişim bu sefer Safeviler eliyle gerçekleşmiştir. Anadolu Alevilerinin Safevilerle olan talip-mürit ilişkisi uzun dönemi içine almaktadır. Erdebil Tekkesi bağlıları şehlikten şahlığa doğru bir değişimi kapsamaktadır. Şeyh Cüneyt'ten Şah İsmail'e kadarki dönemde siyasallaşan dini yapı talip-müritlerini de bu değişimin bir parçası haline getirmiştir. Talip-mürit ilişkisi yerleşik hayata geçen ve devletleşme sürecinin bir parçası olarak vergilendirilmiş tebaaya dönüşmüştür. Osmanlı-Safevi ilişkilerinin gerginleştiği yerde karşılıklı yürütülen politikalarla Safevi devleti sınırları içerisinde kalan tebaaya dönüşmüş, Talip-mürit ile sınırları dışında kalanlar arasında bir farklılaşma meydana geldi. Farklılaşma Safevi devleti sınırları içinde kalanların dini yapılarında Şiilik olarak göründü. Sadece talip mürit olarak kalıp tebaa olmayanların dini yapılarında merkeze oranla farklılaşma oluştu. Bu farklılaşmada özellikle geleneksel yapıyı muhafaza eden konar göçerlik ve sözlü kültür sürekliliğini devam ettirdi ve Şiileşmedi. Sınırların dışındakiler özellikle Anadolu'da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalanlar Sünnilik kıskacında kaldılar. Anadolu'dan göç eden Aleviler, Safeviler elinde Şiileştiler. Yani yerleşik hayatın ve devlet kurumlarının yerleşik olduğu bir yapı içerisine dönüştüler. Oysa Anadolu içlerinde kalanlar Anadolu Kızılbaşı olarak kaldılar. Yani Osmanlı Devleti'ne getirdikleri eleştiriler devletin sosyal yapılarına ilişkin müdahalesine karşıtlık üzerinden yürümektedir. Bu karşıtlığın dini tanımlar veya eleştiriler üzerinden yürütülmesi konunun bu boyutunun görülmesine neden olmaktadır. Oysa Anadolu Kızılbaşı olarak kalmaları aynı zamanda geleneksel sosyal yapılarının muhafazası anlamına gelmektedir. Esasen benim söylemek istediğim şey burada netleşmektedir. Anadolu'da kalanlar Safevi Devleti elinde yerleşik hayata geçenlerle Osmanlı Devleti elinde yerleşik hayata geçenler arasında bir farklılık olmamasıdır. Burada ideolojik olarak Safevi Devleti'ne yakın durmak ve söylemlerine sahip çıkmak ile Osmanlı Devleti'ne karşı olup uzak durmak arasındaki farkın görülmesi sadece mezhep farklılığına bağlanamaz. Çünkü Anadolu Alevileri Osmanlı Devleti'nin önerdiği sosyal yapıya karşı siyasal bir tercih olarak mesafeli durdular ve resmi olarak Sünnileşmediler. Çünkü bu topluluklar Sünnileşmek ile Osmanlı Devleti'nin göçebe kültüründen yerleşik hayata geçerek devletin vergilendirdiği ve daha fazla vergi almak için de yerleşik hayata geçmelerini zorladığı bir yapıyı anlamaktadırlar. Anadolu Alevilerinin dini sosyal yapılarında meydana gelen farklılaşmanın günümüzdeki yansımasını görmek daha kolaydır. Cumhuriyet ile söylemlerini hatta siyasal tercihlerini örtüştüren Anadolu Alevileri yeni bir yapılanma içerisine girdiler. Özellikle eğitim ve kentleşme görüntüsü altında geleneksel yapılarını değiştirdiler. Bu yeni görüntü içerisinde Anadolu Alevileri yerleşik ve yazılı kültürün dayattığı bir sosyal yapıya sahip oldular. Anadolu Alevilerinin Şah Hatayi'ye göstermiş oldukları muhabbet ve bağlılık tartışılamaz. Safevi Devleti sınırları içerisinde kalarak Şiileşen Aleviler ile Anadolu Alevileri arasında meydana gelen farklılaşmaya dikkat çekmişti. Meydana gelen farklılaşma sosyal ve dini yapıda olmuştur. Günümüzde Anadolu Alevileri İran'da yeniden karşılaştılar. İmam Hümeyni'nin İran'da Şah Rıza Pehlevi'yi devirerek gerçekleştirdiği İran İslam İnkılabı bütün dünyada etki uyandırdığı gibi Anadolu Alevilerini de etkiledi. İran İslam Devrimi'nin Anadolu Alevileri üzerindeki etkisi iki boyutlu olarak göründü. Çorum ve çevresi merkez olmak üzere Anadolu Alevilerinin bir kısmı İran'dan etkilenerek Caferi fıkhına göre kendilerini yeniden tanımlarken bir kısmı da sempatiyle bakmaya başladılar. Diğer bir boyut ise İran İslam Devrimi'ni reddederek Anadolu Alevileri arasında hiçbir ilişkinin olmadığı vurgusunu yaptılar. Oysa bu vurgunun sahipleri ya da sözcülerinin de bir boyutuyla ortaya çıkış serüveni ki siyasal İslam, İran İslam Devrimi'dir. Çünkü Anadolu Alevileri tarihi yeniden tekerrür ettirerek İran'a bağlılık veya etkilenerek yeni bir yapı içerisine girmeye başladılar. Bu etkinin sınırlandırılmasının mümkün kılınması İran İslam Devrimi'ne karşı oluşturulan cephe ile gerçekleştirildi. Oluşturulan yeni cephe ise Anadolu Alevilerinden sağlandığı gibi bu süreç çok hızlı bir şekilde devreye sokuldu. Anadolu Alevileri arasında İran İslam Devrimi etkisinde kalarak Caferileşen Anadolu Alevilerinin önü kesildi ve etki alanları daraltıldı. Artık Caferi Aleviler Anadolu'da Alevilerin kızılbaşları olurlarken kızılbaşlığın olumsuz anlamlarının tamamına muhatap oldular. Buna karşın yerleşik hayat ve yazılı kültürün dayattığı Anadolu Aleviliğinin 1980 sonrası yeni aktörleri eğitimli ve kentli elitlerdi. Bu elitler geleneksel Alevilik içerisinde yeni bir tabaka oluşturdu. Bunlar özellikle sol ideolojiden beslendiler. Bu aktörler İran İslam Devrimi ile olan ilişkisizliklerini mollalar İran'a siyasal propagandasıyla taşlandırdılar. Sonuç olarak Anadolu Alevileri göçebelikten yerleşikliğe, sözlü kültürden yazılı kültüre doğru bir değişim geçirmişlerdir. Bu değişimin görünümü Osmanlılarda Sünnilik olurken Safevilerde Şiilik olarak yansımıştır. Bu görüntünün ortaya çıkış biçimi ve yöntemi aynıdır. Her iki ülke ve coğrafyada göçebelik ve sözlü kültür yerini yerleşikliğe ve yazılı kültüre terk etmiştir. Bu iki noktada meydana gelen değişim, Sünnilik ve Şiilik olarak yansıyan dini sosyal yapılarında aynı sonucu verecek değişimle sonuçlanmıştır. Hatayi'nin tevhidleri üzerine bir değerlendirme. Mehmet Temizkan, Türkiye. Bilindiği gibi tevhid Arapça bir kelimedir ve anlamı da bir kılmak, birlemek demektir. Kelime bu sözlük anlamına uygun olarak hem bir tasavvuf hem de bir edebiyat terimi olarak kullanılmaktadır. Tasavvuf terimi olarak tevhid, yaratılanla yaratanı bir tek varlık olarak görme, Allah'ın zatını aklen tasavvur edilen ve zihnen tahayyül edilen her şeyden tecrit etme demektir. Çeşitli kaynaklarda tevhidin üç türlü olduğu bildirilmektedir. Birincisi hakkın hak için tevhidi, ikincisi hakkın halk için tevhidi ve üçüncüsü de halkın hakkı tevhididir. Konumuzla ilgili olan halkın hakkı tevhididir ve anlamı da insanların Allah'ın bir ve eşsiz olduğunu dile getirmeleridir. Bir edebiyat terimi olarak tevhid ise yukarıdaki üçüncü tanıma bağlı olarak konusu Allah'ın birliği olan tasavvufi manzumeler, eski şairlerin Allah'ın varlığına ve birliğine dair yazdıkları manzumelerin genel adıdır. Edebiyat tarihimizde manzum tevhidler yanında mensur tevhidlerin bulunduğu da bilinmektedir. Tevhidlerin konularından dolayı yazılan eserlerin başına konulması İslami Türk edebiyatının hakim geleneklerinden biridir. Eski şairler divanlarının baş tarafına tevhide ve münacata dair iki manzume geçirmeyi şairlik şanından saymışlardır. Terkibi bent, tercihi bent ve musammat biçiminde yazılan tevhidler bulunmakla birlikte tevhid için daha çok kaside şekli tercih edilmiştir. Mesnevilerin hemen hemen hepsi tevhid içerikli beyitlerle başlar. Kutadgu Bilig İslami Türk Edebiyatı'nın ilk eseridir. Bundan dolayı söz konusu eserin başında yer alan Tengri Azze ve Celle Ögdis'in Ayur başlıklı şiir, edebiyatımızdaki ilk tevhid olma özelliğine sahiptir. Bu şiirde Allah'ın Ugan, Erklik, Kadir, Bayat, Kadim, Tirik Mengü, Baki Ebedi ve Munksuz, Müstani gibi sıfatlarından söz edilmektedir. Şaire göre Allah yaratan, yetiştiren ve bu alemden öbür aleme geçirendir. Allah'a eş ve denk olan başka biri yoktur. Ona bir başkası şerik koşulamaz. Kara yer ile mavi göğü, güneş ile ayı, gece ile gündüzü ve bütün yaratılmışları O yaratmıştır. Yaratmak istediğinde sadece bir kez ol demiş ve diledikleri olmuştur. Bayat atı birle sözük başladım. Törütgen, igitgen, keçürgen idim. Öküş ögdi birle tümen mingsena, ugan bir bayatka angar yok fena. Yagız yir yaşıl kökkün ay birle tün, törütti halayık öd ödlek bukün. Tiledi törütti bu bolmuş kamuk, bir ök bol tidi boldu kolmuş kamuk. Yusuf Has Hacip'ten sonra yüzlerce şair tevhid yazmıştır. Şeyhi, Ahmedi, Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, 91 beyitlik mükemmel bir tevhidi bulunan Nabi, Cevri, Niyazi-i Mısri, Yenişehirli Avni ve Harabat mukaddimesine yazdığı tevhidle Ziya Paşa, meşhurlar arasında sayabileceğimiz şairlerden bazılarıdır. Tevhidlerde üzerinde ısrarla durulan dini ve tasavvufi esaslar Necda Pekolcay'dan özetlenerek şu şekilde sıralanabilir. 1. Allah her yerde hazır ve nazırdır. 2. Allah kadimdir, bakidir, evvel ve ahir odur. O birdir, yaratıcıdır, eşi ve benzeri yoktur. 3. Yaratılmışların tamamını o yaratmıştır. 4. Allah gizli hazinesini aşikar etmek için kainatı yaratmıştır. 5. Allah'ın var olduğu halde gizli kalması zuhurunun kemalindendir. 6. Hakikate ilahi aşk ile erişilebilir. Az önce de ifade edildiği gibi yazılan bir eserin başına bir tevhid ve naat koymak İslami Türk Edebiyatı'nın hakim geleneklerinden biridir. Bu edebiyatın Azerbaycan sahasındaki önemli şahsiyetlerinden ve temsilcilerinden biri olan Hatayi de bu geleneğe bağlı kalarak divanına bir tevhid ve bir naat ile başlamıştır. Söz konusu iki şiir Hatayi'nin Türkiye'de basılan divanlarının başında yer almamaktadır. Bilimsel esaslara göre yani tenkitli metin halinde yayınlanan Azerbaycan baskısında bu şiirler eserin başında bulunmaktadır. Tabii ki doğru olan da budur. Bu iki şiirden ilki bir tevhid olup, iden perverdigar, ikincisi ise bir naat olup, yani bir rediflidir. Söz konusu naat, merhum Necat Birdoğan tarafından yayınlanan ve Türkiye'de yayınlanmış Hatayi divanlarının en hacimlisi olan çalışmada bulunmamaktadır. Kullandığı kaynaklar arasında 32. ve 33. sırada Azerbaycan baskısını zikretmiş olmasına rağmen bu naatın da içinde bulunduğu birkaç şiiri eserine almamış olması ciddi bir eksikliktir. Bildiri konumuz tevhidlerle sınırlı olduğu için naat üzerinde durmuyor ve asıl konumuza geçiyoruz. Azerbaycan'da Aziz Ağa Mehmedov tarafından neşredilen Hatayi Divanı'nın başında bulunan tevhid şu beyitle başlamaktadır. Ey ki yoktan bu cihanı var eden perverdigar, yeri kayim gökleri devvar eden perverdigar. Bu beyitte Hatayi Allah'ın bu cihanı yoktan var ettiğini, yeryüzünü sabit kıldığını, buna karşılık gökleri devrettirdiğini, döndürdüğünü söylemektedir. Beyitte geçen kayim ve devvar kelimeleri anlam bakımından birbirinin zıttıdır. Şair kainatın zıt karakterli iki parçasının birbirini tamamlayacak ve ahenkli bir bütün oluşturacak şekilde yaratılmış olmasını yaratıcının kudretine bir delil olarak sunmaktadır. Hatırlanacağı gibi Kutadgu birlikte gece ile gündüz, yer ile gök gibi zıt kavramların Allah tarafından yaratıldığı ifade edilmişti. Orhun abidelerinde de üze kök tengri asra yagız yir kılındıkta, yukarıda mavi gök aşağıda kara toprak yaratıldığında şeklinde bir ifade geçmektedir. Büyük Türkmen şairi Mahtum Kulu da yer geberdi mezgenet asmanı duvvar eyledi demektedir. Bu paralelliğe dayanarak Hatayi'nin Allah anlayışının kültür ve edebiyatımızdaki ortak tasavvurundan pek de farklı olmadığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Tevhidin ikinci beytinde kenzi mahfiden ve kün fekandan bahsedilmektedir. Şaire göre kenzi mahfi Allah'ın vasfını bildirmekte, kün fekan ise Allah'ın varlığına ikrar etmektedir. İlim adamları kümtü kentzen mahfiyen şeklinde başlayan hadisin uydurma olduğunu söyledikleri halde mutasavvıflar bu hadisi sahih kabul etmektedirler. Onlara göre Allah gizli bir hazine iken bilinmek ve tanınmak istemiş, bu sebeple de kainatı yaratmıştır. Kün fekan ise Kur'an'daki bir ayete işaret etmektedir. Bu ifadeler hemen hemen bütün mutasavvıf şairler tarafından tekrar edilmiştir. Aynı ifadelerin Hatayi tarafından da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Şiirin daha sonraki beyitlerinde de sık tezatlar söz konusu edilmektedir. Allah güneşten bile zahir açık olduğu halde adlarından birini Settar, gizleyen, örten koymuştur. O gece vakti bütün varlıkların gözlerini uyku vesilesiyle kapatmakta, buna karşılık gökteki yıldızların gözlerini açmaktadır. Hazreti Yusuf'u bir köle iken Mısır'a sultan yapmış, Hazreti Yakub'u ise Yusuf'un derdiyle hasta etmiştir. Hazreti İbrahim için de ateşi gülizara çevirmiştir. Bütün peygamberlere yüce mertebeler bahşeden Allah, Hazreti Muhammed'i hepsinden daha üstün, muhtar kılmıştır. 12 imamı ümmetlere önder tayin etmiş, Hazreti Ali'yi de haydar-ı kerrar eylemiştir. 8. kaset 1. yüzün sonu.